Hoş geldiniz. Bugün sizinle bankacılığın ta milattan önce 2000'lere dayanan köklerine ve günümüze kadar nasıl geldiğine bakacağız. Bayağı uzun bir yolculuk.
Kesinlikle.
Elimizdeki kaynaklar da bankacılığın kökenleri ve evrimi üzerine, yani tarihsel bir bakış sunuyor. Amacımız da bu uzun hikayedeki önemli dönemeçleri bugünü nasıl şekillendirdiğini biraz daha netleştirmek.
Evet, yani göreceğiz ki bankacılık dediğimiz şey sadece para alıp vermek değil aslında. Ticaretin, medeniyetin hatta teknolojinin gelişiminde itici bir güç olmuş hep.
O zaman hadi başlayalım. İlk durak Mezopotamya, milattan önce 2000'ler. Kaynaklar diyor ki ilk ticaret kredisi, faiz, mevduat gibi uygulamalar burada filizlenmiş.
Evet, ilginçtir.
İnsanların değerli eşyalarını tapınaklara emanet etmesi. Bu çok basit görünüyor ama aslında ilk kurumsal güven adımı belki de, değil mi? Bir aracıya güvenme fikri.
Tam olarak öyle. Yani o güven ihtiyacı ve ticaretin hani karmaşıklaşması diyelim, finansal yapıları zorunlu kılmış adeta.
Sonra nereye geçiyoruz? Antik Yunan, Roma.
Aynen. Orada arjenteriyeler çıkıyor sahneye. Yani bugünkü döviz bürolarının ilk halleri diyebiliriz belki. Para değiştiriciler. Daha da ilginci, mesela Mısır'da faiz kavramının netleştiğini, Yunanistan'da ise bankacılık faaliyetlerini denetleme gibi hani ilk girişimleri görüyoruz. Demek ki en başından beri bir düzen arayışı var.
Peki bu ilk denetimler nasılmış? Yani etkili miymiş yoksa daha çok göstermelik mi? Kaynaklar bir şey diyor mu?
Şöyle, kaynaklar bunların bugünkü gibi detaylı denetimler olmadığını ama ticari anlaşmazlıkları çözme, sahteciliği önleme gibi pratik işlevleri olduğunu söylüyor. Yani sembolik değil, o dönemin ihtiyacına cevap veren adımlar aslında.
Anladım. Bu da bizi sanırım Orta Çağ Avrupa'sına getiriyor.
Evet, oradan Orta Çağ'a atlıyoruz.
Milattan sonra 13. yüzyıl, deniz ticareti coşuyor ve ödeme mektupları ortaya çıkıyor. Yani kredi mektupları. Bir şehirdeki bankere para yatırıyorsunuz, başka şehirdeki ortağınıza bu mektupla ödeme yapılıyor.
Müthiş bir şey o dönem için.
Evet, bugünkü uluslararası ödemelerin çok ilkel bir hali ama ne kadar zekice. Ticareti acayip kolaylaştırmış olmalı.
Kesinlikle. Çünkü fiziksel para taşıma riskini bayağı azaltıyordu. İşte bu tür ihtiyaçlar 15-16. yüzyıllarda ticaretin kalbinin attığı yerlerde, İtalya'da, Hollanda'da, İngiltere'de.
İlk modern bankalar kuruluyor.
Aynen öyle. Modern anlamdaki ilk bankalar orada ortaya çıkıyor. Hatta banka kelimesi de İtalyanca bancadan, yani tezgahtan geliyor. O para değiştiricilerin üzerinde işlem yaptığı tezgahlardan.
Aa, ilginçmiş bu köken. Peki sonra? İşler daha da mı hızlanıyor?
Hem de nasıl?
17. yüzyılda çekler, nakit olmadan ödeme yapabilme fikri, bu ticareti bambaşka bir boyuta taşımıştır herhalde.
Muazzam bir etki. Ticaretin hızını ve hacmini kesinlikle artırmıştır. Sonra 19. yüzyıl sanayi devrimi.
Evet, dev fabrikalar, artan üretim, ticaret, bunların hepsinin finanse edilmesi lazım.
İşte orada da bugünkü anlamda ticari bankalar doğuyor. Artık sadece tüccarlar değil, sanayi de bu bankaların müşterisi. Sistemin kapsamı genişliyor.
Ve geldik 20. yüzyıla. Küreselleşme, teknoloji.
Aynen. Burada iki önemli gelişme var bence. Birincisi 1970'ler SWIFT sistemi, uluslararası para transferlerini standartlar dizayn ve hızlandıran o yapı, küresel ticaret için dev bir adım.
Evet, 73 kuruluş, 77 faaliyete geçiş diye not almışım.
Doğru. İkincisi de 1980'lerdeki finansal serbestleşme. Bu da türev ürünler gibi daha karmaşık ve açıkçası bazen daha riskli finansal araçların önünü açtı.
Ama bu yolculuk hep düz gitmemiş anladığım kadarıyla. Kaynaklar büyük krizlerden bahsediyor. 1929 büyük buhran, 2008 küresel krizi, hatta 2010 Euro bölgesi borç krizi.
Maalesef evet. Bu krizler sistemin ne kadar hani kırılabileceğini ve sağlam düzenlemelerin ne kadar hayati olduğunu bize tekrar tekrar gösterdi. Acı tecrübeler oldu bunlar.
Peki bu derslerle ne yapıldı? Bazel düzenlemeleri falan var sanırım.
Tam üstüne bastınız. İşte bu krizlerden alınan derslerle Basel düzenlemeleri geldi. Basel 1, 2, 3 amaç hep aynıydı aslında. Bankaların sermaye yeterliliğini arttırmak. yani şoklara karşı daha dayanıklı olmalarını sağlamak, risk yönetimini güçlendirmek ve özellikle 2008 sonrası likiditeyi, yani anlık nakit ihtiyaçlarını karşılama gücünü güvence altına almak.
Basel 3'te bir de piyasa disiplini diye bir şeyden bahsediliyor. O ne anlama geliyor?
O da şu, bankaların risklerini, finansal durumlarını daha şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu. Yani bakın benim durumum bu demeleri bir nevi. Bu da hem yatırımcıyı koruyor hem de bankayı daha dikkatli olmaya itiyor.
Anladım. O zaman tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, Mezopotamya'daki o basit emanet ilişkilerinden bugünün inanılmaz karmaşık küresel finans sistemine geldik. Ticaret, teknoloji ve maalesef krizler bu evrimi şekillendirmiş.
Kesinlikle öyle. Ve bu evrim hala devam ediyor. Belki de hiç olmadığı kadar hızlı. Bugün fintech dediğimiz finansal teknolojiler, dijitalleşme, bambaşka bir dönüşüm kapıda.
Peki, dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi?
Olur, şöyle bir şey olabilir belki. Binlerce yıl önce ortaya çıkan o temel finansal ihtiyaçlar, yani güvenli saklama, değer transferi, sermayeye erişim, bugünün bu hiper bağlantılı dijital dünyasında nasıl yeniden tanımlanıyor? Ve bu gelecekteki banka kavramını acaba nasıl değiştirecek? Belki de tanıdığımız anlamda bankalara hiç ihtiyaç kalmayacak mı? Düşünmeye değer.